Ayrım 4. Halk Avcısı Jack London. Sayfa 40. Jeremy çıt çıkarmadı. Cornelius devam etti.
Görüyorsunuz işte, cevap vermiyor. Veremiyor. Güneş balçık da sıvanmaz dostlarım. Görüyorsunuz işte, sıvanamıyor. Alın İngiltere'yi, alın Almanya'yı, Fransa'yı, Amerika'yı. Papa Langiler'in bütün yüce devletlerinde kağıt para sistemi yürürlüktedir. Tökezlemeden tıkır tıkır işler bu sistem. Sizi Jeremy, namuslu bir insan ve Tanrı'nın çilekeş bir hizmetkarı olarak sizi, eğer söylediklerimde zerre kadar yalan payı varsa derhal suratıma çarpmaya çağırıyorum. Hodri meydan.
Jeremy'nin buna bir diyeceği yoktu. Dizlerinin üstündeki sepetin sapını sımsıkı kavramış, parmakları ile sinirli sinirli oynuyordu. Cornelius devam etti.
Görüyorsunuz ki söylediklerim doğdu. Bunu Jeremy de itiraf etmek zorunda kaldı. Ey Fitu İva'nın iyi yürekli yüce halkı, şimdi sizlere sesleniyor ve soruyorum. Eğer bir sistem Papa Langiler'in bütün büyük ülkeleri için iyiyse, neden aynı sistem bizim sevgili Fitu İva'mız için de yararlı olmasın?
Jeremy hemen karşı çıktı.
Aynı şey değil bu. Güneş tüylerinin kağıt parası ile örnek verdiği ülkelerin parası arasında dağlar kadar fark var.
Ama Cornelius böyle bir itiraza karşı hazırlıklıydı. Bunu hesaba kattığı içindir ki tedbirini almıştı. Cebinden herkesin çok iyi bildiği bir Fitu İva banknotu çıkardı ve sordu.
Bu nedir?
Jeremy, ne olacak, kağıt parçası işte diye karşılık verdi. Basit bir kağıt parçası.
Cornelius bu kez bir İngiliz banknotu çıkardı ve
''İşte bu da İngilizlerin kağıt parçasıdır.'' diyerek incelemesi için Jeremy'nin gözüne sokarcasına uzattı. ''Söyle bakalım Jeremy, bu kağıt gerçekten İngiltere'nin kağıt parası mı?''
Jeremy başını sallayarak gönülsüzce doğruladı.
''Daha biraz önce Fitu İva parasının basit bir kağıt parçası olduğundan dem vurmuştunuz. Bakalım şimdi İngilizlerin kağıt parası için ne inciler yumurtlayacaksınız?''
''Bu nedir bu?''
''Eğer doğruya ve gerçeğe kıymık kadar saygınız varsa soruma cevap verirsiniz.''
''Evet, sizi dinliyoruz Jeremy. Herkes konuşmanızı bekliyor.''
Jeremy bir şeyler söylemek istedi. Ikındı sıkındı ama söyleyecek bir şey bulamadı. Dili tutulmuştu sanki. Bu konu kültür düzeyinin çok ama çok üstündeydi. Onca kafa patlatmasına karşın aradığı yanıtı bir türlü bulup çıkaramıyordu. Cornelius ondan ses çıkmayacağını anlayınca yine kendisi konuşmaya başladı. Jeremy'nin sesini taklit ederek alaylı alaylı bağırdı.
''Ne olacak canım, kağıt parçası işte, basit bir kağıt parçası.''
Tartışmaya izleyenlerin suratında artık meselenin açıklığa kavuşunu belirten kesin bir inanç okunuyordu. Kral sevinçle el çırptı.
''Her şey ortada, açık apaçık ortada, evet.''
Cornelius Deasy'nin zafer çığlığı işitildi.
''Görüyorsunuz ya, kralımız da benimle aynı düşünceyi paylaşıyor. İki kağıt para arasında hiçbir fark olmadığını o da kabul ediyor. Gerçekten de yoktur. Bizim kağıt paramız paranın resmidir. Dahası paranın ta kendisidir.''
Bu sırada Grave, Jeremy'nin kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı. Onu dinlerken Jeremy kafasını birkaç kez olumlu olumlu salladı. Hemen ardından yine söz aldı.
''Bir dakika, bütün Papa Langiler İngiliz devletinin bu kağıt karşılığında madeni para ödeyeceğini bilir.''
Cornelius Deasy zaferi kazandığından emin bir tavırla son ve kesin darbeyi vurmaya hazırlandı. Bir Fitu İva kağıt parası uzatarak sordu.
''İyi ya işte, bu kağıtta da aynı şeyler yazmıyor mu?''
Grief Jeremy'ye bir şeyler daha fısıldadı, o da işittiğini yüksek sesle tekrarladı.
''Yani Fitu İva hükümetinin bu kağıt para karşılığında madeni para vereceği mi yazılı?''
''Ne sandın ya, elbet öyle yazılı.''
Grief üçüncü kez fısıldadı Jeremy'nin kulağına ve o da hemen sordu.
''Peki istenildiği zaman kağıt paralar madeni paraya çevrilebilir mi?''
Cornelius kesinlikle ve kendinden emin bir sesle cevabı yapıştırdı.
''Elbette, istenildiği zaman trink diye ödenir karşılığı.''
Cenemi kemerinden sarkan keseyi açtı ve içinden küçük bir kağıt para tomarı çıkardı. Öyleyse dedi, bunların derhal madeni paraya çevrilmesini istiyorum. Hemen şimdi, şu anda istiyorum. Cornelius bunu beklemiyordu. Kaşla göz arasında para tomarını süzdü. Ne kadar olduğunu kestirmeye çalıştı. Sonra istemeye. Öyle olsun dedi. Paranı hemen madeni paraya çevireceğim. Ne kadar para var orada? Maliye Bakanı'nın parlak bir zafer kazandığına inanan kralın ağzı kulaklarına varıyordu.
Evet dedi. Hem böylece sistemin ne kadar iyi işlediği de ortaya çıkmış olur.
Jeremy halka döndü, olanca gücüyle haykırdı. İşittiniz ya, derhal madeni para verecek. Ve sonra iki elini de sepetin içine daldırdı. Avuç avuç Fitu Iva'nın kağıt paralarından çıkarmaya başladı. Elimde şu anda tam 1028 sterlin 12 şilin 6 peni tutarında kağıt para var. İşte bu da madeni paraları koymak için getirdiğim torba. Cornelius duraksadı, beti benzi atmıştı. Doğrusu böylesine büyük bir meblağa ulaşan bir istekle karşılaşabileceğini aklının ucundan bile geçirmemişti. Şimdi yanında yöresinde ne kadar kabile şefi ve konuşmacı varsa çevresini sarmıştı. Her birinin elinde kağıt para tomarları vardı. Cornelius bir an kaygı dolu gözlerle baktı onlara. Şaşalamıştı. Askerlerin hemen hemen tümü 2 aylık ücretlerini ellerine almış, öne geçip paralarını bir an önce almak için itişip kakışmaya başlamıştı. Halk çitleri aşmış, ellerinde tuttukları kağıt paralarla akın akın bahçeye doluşuyordu. Ortalık birdenbire ana baba gününe dönmüştü. Cornelius Grief'e dönerek dargın bir sesle homurdandı.
''Yaptığınızı beğendiniz mi? Kargaşalık çıkardınız.''
Jeremy üsteliyordu. İşte paraları bu torbaya dolduracaksınız. Cornelius da şafak atmıştı. Umutsuzluk içinde kıvranıyordu.
Ödemeyi erteleyelim dedi. Bankamız şu anda mesai saatleri içerisinde değildir.
Jeremy elindeki para tomarını sallayarak öfkeyle bağırdı.
Ama bankanın mesai saatleriyle ilgili olarak buraya hiçbir kayıt düşülmemiş ki.
İstendiği an madeni para olarak ödenir diye yazılı yalnızca. Cornelius süklüm püklüm krala döndü.
''Ey Tui Tuli Fau, söyle paralarını yarın bozdursunlar. Yarın hepsinin parası ödenecektir.''
Tui Tuli Fau bocanıyordu. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyıktı. Karısı gözlerini dikmiş, hışımla kendisine bakıyordu. Balyozu andıran tombul kolunu uzatmış, yumruğunu her an tepesine indirebilmek için tetikte bekliyordu. Tui Tuli Fau gözlerini kaçırmaya çalıştı ama başaramadı. Duyulur duyulmaz bir sesle usulca tısladı.
Sistemin işleyişini görmek istiyoruz. Adamlar adanın bir ucundan kalkıp ta buralara kadar gelmişler.
Cornelius Deasy kralın kulağına eğildi ve usulca fısıldadı. Bu kalabalığa sağlam paraları verirsek halimiz ne olur sonra, bunu mu istiyorsun? Ama yerin olduğu kadar kraliçe Sepelli'nin de kulakları vardı, bu sözleri işitiverdi. Ve kralı yerinden hoplatacak kadar korkunç bir çığlık kopardı. Adamcağız ister istemez gerilemek zorunda kaldı. Grief Jeremy'ye
domuzu gündeme almanın tam zamanıdır diye haber verdi.
Jeremy hemen ayağa fırladı. Koluyla geniş bir çemberler çizerek homurdanmakta olan halkı susturdu.
''Biliyorsunuz, biz Fitu İvalıların çok eski ama eski olduğu kadar da onurlu bir geleneği vardı. Bir adamın foyası ortaya çıkıp maskesi alaşağı edildiğinde, onun nedenli düzenbaz, nedenli yalancı bir insan olduğu anlaşıldığında, o adamın eklem yerleri tokmakla tuz buz edilir ve sular çekildiğinde köpek balıklarının karıncıkları doysun diye kumsala çakılan bir kaslığa zincirle bağlanırdı. Ne yazık ki o günler artık çok gerilerde kaldı, bu gelenek unutuldu gitti. Ama bu suçluların cezasız kalacağı anlamına gelmez elbet. Çünkü bizim yine eski ve onurlu bir geleneğimiz daha var. Hepiniz biliyorsunuz, bir adamın hırsız ve yalancı olduğu ortaya çıkarsa, üstelik o adam böyle bir halk avcısı ise o adamın hesabı ne ile görülür? Öyle bir domuzla.
Elini sepete daldırdı, ölü domuzu bir anda kavrayıp çıkardı ve gözünde gözlük olmamasına karşın Cornelius Deasy'nin tam ense köküne küt diye indiriverdi. Öylesine güçlü bir darbeydi ki bu yere çömelmiş olan Maliye Bakanı yüzü koyun yere kapaklandı. Daha neye uğradığını anlamaya kalmadan kraliçe sepeli 120 kiloluk bir hatundan beklenmeyecek bir çeviklikle güneş tüylerinin üzerine balıklama uçtu. Deasy'yi bir eliyle yakasından sıkı sıkıya tuttu, öbür elindeki domuz leşini kafa gözlemeden habire indirmeye başladı. Bu eğlenceli şamata karşısında zevkten çılgına dönen halkın neşeli çığlıkları arasında evire çevire bir güzel meydan dayağı çekti. Tui Tulifau boynunu büktü, gözdesinin yediği bu gülünç dayağı önce seyirci kaldı, bir süre sonra kendini bir yağ çuvalı gibi hasırların üstüne attı. Şiş göbeğini hoplata hoplata çılgınca bir kahkaha fırtınası içinde sarsılmaya başladı. Kraliçe sepeli Maliye Bakanı'na adam akıllı benzettiğine karar verince ölü domuzu bıraktı elinden. Ama bu kez kıyı köylerinden gelen konuşmacılardan biri kaptı domuz leşini. Cornelius bir ara nasıl olduysa ayağa kalktı, korku ve dehşet içindeydi. Tam tabanları yağlamaya hazırlanıyordu ki ölü domuz hızla bacaklarına çarptı, tepe taklak yere yuvarlandı yine. Halka ve orduya eğlenceli bir oyun çıkmıştı. Sevinç çığlıkları atıp el çırpıyorlardı. Eski Maliye Bakanı hangi köşeye sığınmaya ve nereye sıvışmaya kalkarsa kalksın, ölü domuz ardından uçuyor tam isabetle hedefini buluyordu. Cornelius avokado ve Hindistan cevizi ağaçları arasından kuyruğuna teneke bağlanmış kedi gibi düşe kalka çılgınca koşuyordu. Hiç kimse yolunu kesmiyor, onu tutmaya, durdurmaya çalışmıyordu. Ne var ki bir türlü peşini bırakmıyorlardı. O nereye giderse domuz leşi de elden ele geçerek ardı sıra uçuyordu. Kovalamaca Broom Road'da son buldu. Grief tüccarları alarak krallık hazinesine götürdü. Ancak akşam karanlığı basarken Fitu Ivan'ın son kağıt parası madeni paraya ancak çevrilebilmişti. 8. Bölüm. Şafağın tatlı serinliğinde Cengel yakınındaki kumsaldan bir yerli kayığı açıldı denize. Kantani'ye doğru suları yara yara ilerlemeye başladı. Kayıktaki adam küreklere çok yavaş asılıyordu. İkide bir kürek çekmeyi bırakarak duruyor, kayığa dolan suyu boşaltmak zorunda kalıyordu. Bir süre sonra kayık yelkenliğe aborda etti. İçindeki adam güç bela küpeşteye tırmanmaya çabaladı. Yerli tayfalar onu görür görmez makaraları koyverdiler. Tepeden tırnağa çamura bulanmıştı. Üstü başı pislikten tanınacak halde değildi, sersemlemiş gibiydi. Güverteye atladığı zaman oldukça alçak gönüllü ve uysal bir tavır takındı. Süt dökmüş kediye dönmüştü şimdi. ''Bay Grief'' dedi acıklı bir sesle, ''izin vermek lütfunda bulunursanız bir çift sözüm var size.'' ''Grief biraz öteye otur'' dedi, ''rüzgar altına doğru git, daha biraz daha ileriye, heh şimdi oldu işte.'' Cornelius söyleneni yaptı, küpeşteye yaslanarak başını avuçları arasına aldı. ''Haklısınız'' dedi, ''leş gibi kokuyorum, burnunuzu sızlatacak kadar pis kokuyorum.'' ''Savaştan çıkmış gibiyim sanki. Ah, beynim yerinden fırlayacakmış gibi zonkluyor. Ensem neredeyse kırıldı kırılacak. Dişlerim kızgın çakıl taşları gibi avurtlarımı yakıyor. Kulaklarımda ağrılar uğulduyor. Belimi bir türlü doğrultamıyorum. Gökyüzünden boşanan domuz yağmur altında kaldım. Yetmezmiş gibi deprem ve vebaya uğramış gibiyim.'' Dertli dertli homurdandı, göğüs geçirdi. ''Başıma gelenler, ah kimse bilemez, anlayamaz. İmgelemi en zengin bir şairin bile düşünemeyeceği kadar korkunç bir karabasandı. Fareler tarafından canlı canlı kemirilmek, kızgın yağda kavrulmak ya da vahşi atlara bağlanarak paramparça olmak. Bunların hepsine amenna. Gel gelelim bir domuz leşiyle kıyasıya pataklanmak yok mu? Ona dayanamıyorum işte.'' Aklına geldikçe tüyleri diken diken oluyordu.
Ah, başına gelmeyince kimse anlayamaz bunu, dünyada anlayamaz.
Ortalığa saçılan pis koku yüzünden burnunun direği kırılacak gibi oldu Kaptan Boyegin. Burnunu tutarak sandalyesini güvertenin rüzgar alan kesimine doğru çekti, yeniden oturdu.
Cornelius, yap adasına doğru yelken açacağınızı işittim Bay Grif diye sürdürdü. İki konuda yardımınıza muhtacım. Birincisi bendenizi yolcu olarak geminize almanız. İkincisi de ilk geldiğiniz akşam geri çevirmekle aptallık ettiğim o çarpıcı İskoç viskisinden bir damlacık olsun ikram etmeniz.
Grif ellerini çırparak Zenci Muço'yu çağırdı ve ona sabunlu havlu getirmesini söyledi. Sonra Cornelius'a döndü.
Provaya git ve temizlenmeye başla. Muço sana gömlekle pantolon getirecek. Ha, sahi söyler misin? Nasıl oldu da hazinede senin piyasaya sürdüğünden daha fazla para bulduk biz?
O fazlalıklar benim bu yere batası serüveni düzenlemek için eklemiş olduğum kendi kişisel paramdı.
Grif dinle dedi. Senin vergilerin yüzünden uğradığımız zararı ve öteki giderleri Tui Tuli Fau'nun borçhanesine geçirmeyi kararlaştırdık. Arta kalan para sana geri verilecek. Haberin olsun yalnız, alacağın paradan 10 şilin düşülecek.
O niye o?
Niye mi? Yahu yoksa sen domuz denen nesneyi ağaçta mı yetişir sanıyorsun? Senin o domuz yavrusu için hesap defterine 10 şilin borç yazıldı. Sen ödeyeceksin bu borcu.
Cornelius başını eğdi. Boynu kıldan inceydi.
Elbette öderim dedi. Hem bir şey söyleyeyim mi? Yine verilmiş sadakan varmış ki 10 şilinlik bir domuzla dövdüler. Ya maazallah paraya kıyıp da 20 şilinlik bir domuz kullansaydılar. O zaman ne olurdu benim halim?
4. ayrımın sonu. Sayfa 49.